Ayrım 3, sayfa 61. 8. Kaza geliyorum demez. Sonunda iple çektiğimiz yaz tatili gelip çatmıştı. Gerçi karnemin durumu kendimle gurur duymamı gerektirmiyordu. Ama uzunca bir tatile girdiğimiz için sevinçliydim. Sabahları erken uyanma, karda kışta yollara düşme, sıkıcı derslerde can sıkıntısından patlama gibi dertler birkaç aylığına olsun sona ermişti. Arkadaşlarımla daha çok zaman geçirecek, içimizden geldiği gibi oynayıp eğlenecektik. Arkadaşlarım deyince aklıma geldi. Şimdi siz onların karnelerinin ne durumda olduğunu da merak etmişsinizdir. Ayşe'nin karnesi benimki kadar iyiydi, zayıfı yoktu yani. Ama takdir, teşekkür hak getire. Sevda beklediği üzere yanına teşekkür belgesi iliştirilmiş bir karneyle dönmüştü evine. Asıl şaşırtıcı olan Özge'ydi. Umutlu olmadığı halde onun karnesine de teşekkür belgesi eklenmişti. Eve dönüş yolunda vay sinsi şey vay diye paylamıştı Ayşen onu. Gülmüştük biz de. Özge'nin teşekkür alması babasını fazlasıyla memnun etmiş olacak ki ertesi akşam arabasının bagajında yepyeni bir bisikletle çıkıp gelmişti. Haberi duyar duymaz Özge'lerin evinin önünde buluştuk. Harika bir bisikletti bu. Aslında hepimizin birer bisikleti vardı ama hem eskimiştiler hem de artık küçük geliyordu bize. Bisikleti kaptığımız gibi sitemizin içindeki bayır yola çıktık. Kışın o yolda uyduruk kızaklar yapıp kaymaya bayılırdık. Yazları ise bisikletimizle bayır aşağı kendimizi salmak en büyük zevkimizdi. Özge'nin yeni bisikletine sırayla binmeye başladık. Heyecan içinde sıranın bana gelmesini bekliyordum. Sıra bana geldiğinde bisikletin oturağına kuruldum ve kendimi bayır aşağı bıraktım. Hızla aşağıya inmek büyük keyifti. Bol giysilerimin içi rüzgarla doluyor, uzun saçlarım rüzgarda tay yelesi gibi savruluyordu. Her şey olağanüstü derecede güzeldi. Ta ki karşıma o minik kedi çıkıncaya kadar. Minik kedi nereden çıkmıştı anlayamamıştım. Durabilir miydim? Olanaksızdı. O hızla durmaya kalksam bisikletin üzerinden fırlayıp boynumu kırmam işten bile sayılmazdı. Ani bir kararla direksiyona kırdım. Kırar kırmaz da yolu çevreleyen kaldırım taşlarına çarpıp yere yuvarlandım. Kendime geldiğimde arkadaşlarımın başıma toplandığını gördüm. Gözlerindeki korku durumumun hiç de iyi olmadığını yeterince anlatıyordu. Ancak tuhaftır ki o an öyle büyük bir acı hissetmemiştim. Aklıma ilk gelen şey Özge'den özür dilemek olmuştu. Yepyeni bisikletini mahvetmiş olmalıydım. Ama bisiklet Özge'nin umurunda bile değildi. Sıyrıklar içindeki ellerimi ayaklarımı yokluyor, hiç durmadan sen iyi misin diye soruyordu. İyiydim, önemli bir şeyim yoktu. Kaygılanmamalarını söyleyip onların yardımıyla ayağa kalktım. Kalktım ama yürümek ne mümkün. Sağ ayağımın üzerine basamıyordum. Basmaya çalıştıkça beynime bıçak gibi bir ağrı giriyordu. Çığlıklarım arkadaşlarımı kaygılandırmıştı. Beni yeniden yere oturttular. En iyisi anneme haber vermekte öyle yaptık. Kaza geliyorum demiyordu. Sağ ayağım boydan boya alçıdaydı. Birinin yardımı olmadan kıpırdayamıyordum bile. Durumum tek kelimeyle korkunçtu. Ayağımdaki bu ağır ve beyaz alçıdan kelepçeyi en az 4 hafta taşımak zorundaydım. Doktor 4 hafta sonra yeniden bakacağız. Gerekirse bir kez daha alçıyı alabiliriz demişti. Anlaşılmıştı. 4 gözle beklediğim güzelim yaz tatilini salonda televizyonun karşısındaki bu kanepede yatarak geçirecektim. Atalarımız haklıymış. Akılsız başın cezasını ayaklar çekiyormuş. Zavallı ayağım. Zavallı olan yalnızca ayağım mıydı? Öyle olsaydı keşke. Ben de yaşamımın en zavallı günlerini geçiriyordum. En basit gereksinimimi karşılamak için birinden yardım istemek zorunda kalıyordum. Örneğin annemin, babamın ya da bir başkasının desteğiyle tuvalete gitmek, tuvaletteyken her defasında "Kızım, iyi misin?" sorusunu yanıtlamak yeterince utandırıcıydı. Bu bir yana bir de geçmiş olsuna gelenlerin hep aynı sorularını aynı sözcüklerle yanıtlamak tam bir işkenceydi. Günde birkaç kez aşağı yukarı şöyle bir diyalog yaşanıyordu onlarla aramızda. "Geçmiş olsun kızım." "Teşekkür ederim efendim." "Nasıl oldu?" "Bisikletten düştüm." "Onu biliyorum, yani bisikletten nasıl düştün?"
"Aniden karşıma bir kedi çıktı."
"Kedi mi?"
"Hı hı."
"Vay uğursuz şey vay, kara bir kedi miydi?"
"Hayır, değildi."
"Yine de uğursuz bir kediymiş işte."
"Bilmiyorum, belki de yalnızca bir kediydi."
"Sen bilmezsin, ne uğursuz şeydir o mendeburlar." Böylece kazanın nedeni belirlenmiş olur, suçlu saplanırdı. Aslında bu tür bir yorum benim de işime geliyordu. Daha önce hiç kullanmadığım bir bisikletle bayır aşağı bu kadar hız yapmak ve kazaya davetiye çıkaran bendim. Ama yeterince acı çektiğimi düşünen uzak yakın akrabalarımız ya da komşularımız suçu kediye yükleyerek biraz olsun rahatlamamı sağlamaya çalışıyorlardı herhalde. Yoksa aklı başında herkes bilir ki her kaza insanların dikkatsizliğinden ya da ihmalinden kaynaklanır. Kimileri de bu gerçeğin farkındaydı.
Dikkat etseydin ya aç çocuğum, başına bu iş gelmezdi.
Dikkat ediyordum teyze.
Etmemişsin, etmemiştin. Etseydin.
Evet, dikkat etseydim bu kötü olay başıma gelmezdi. Ama bu kez de ben suçu kedinin sırtına yükleyip daha fazla suçlanmaktan kurtulmaya çalışıyordum.
Ediyordum ama karşıma o uğursuz kedinin çıkacağını nereden bilebilirdim ki?
Bileceksin evladım, bileceksin. Karşına kedi de çıkar, insan da çıkar. Allah korusun araba da çıkar. Dua et karşına araba çıkmamış. Televizyonda görmüyor musun her gün ne kazalar oluyor?
Görüyorum teyze.
Görüyorsun ama ders almıyorsun. Bari bundan sonra dikkatli ol gibi daha bir sürü uyarı ve nasihatı sarralayıp giderler.
Onlar gider ben ayağımdaki ağrı yanma ve karıncalanmayla baş başa kalırdım. 9. Ne yaman şeymiş şu kediler. İnsan ayağını kırıp da yatağa düşünce her şeyin kötü olduğu düşüncesi yanıltıcıdır. Böylesi kötü durumlarda bile bazı iyi yanlar vardır. Eğer ev işleri yapmaktan pek hoşlanmayan biriyseniz yaşadınız demektir. Kimse sizden iş beklemez. Aksine dik durmasını sağlayan organında arıza olan birine yardım etme isteği her zaman güçlü bir istek olmuştur. Çünkü yatay konumda duran her insan karşısındakilerde şefkat ve merhamet duyguları uyandırır. Herkes sizi sevindirecek bir iş yapma isteğiyle yanıp tutuşur. Özellikle de annem ve babam. Benimle eskisinden daha çok ilgileniyorlar, sıkılmamam için ellerinden geleni yapıyorlardı. Sağlıklı olduğum günlerde isteyecek olsaydım yerine getirilmeyeceğinden kuşku duymadığım isteklerimi anlayışla karşılıyor, en kısa zamanda yerine getiriyorlardı. Sevdiğim yemeklerden tutun da artık büyüdüğüm için oynamamın uygun olmadığı düşünülen oyuncaklara varıncaya kadar ne istesem önümde buluyordum. Yalnız onlar mı? Elbette değil. Derneğimizin tatlı cadıları bana karşı cadılıklarını şimdilik askıya almış, tatlılıklarına tatlılık katmışlardı. Hemen her gün ziyaretime gelen Ayşen dışarıda olup bitenleri günü gününe bana aktarırken her zamankinden daha sabırlı, daha anlayışlıydı. Daha da ilginci her gelişinde cebinde çikolata, gofret, sakız gibi küçük bir armağan olurdu. Ona Sevda ve Özge de katılınca çoğu zaman ayağımdaki acıyı unuturdum. Ama siz olun, bisikletten düşüp ayağınızı kırmaya falan kalkmayın yine de. Yatakta geçirdiğiniz günler uzadıkça gelen gidenler zamanla azalmaya başlar. Biri gelsin diye gözünüz kapıda, kulağınız ayak seslerinde olur. İlk günlerdeki ilgiyi özler, giderek sevilmediğiniz duygusuna kapılırsınız. Şükür ki henüz arkadaşlarımı bıktıracak kadar uzamamıştı sakatlığım. Belki de uzadığı halde onlar benden bıkmayacak kadar seviyorlardı beni. Hemen her gün gelip gidiyorlardı. Oyunlarımızı bizim evde oynamaya başlamıştık. Öyle bir gün bizim cadılarla oturmuş onlara kazanın bütün sorumluluğunu o minik kedinin sırtına nasıl yüklediğimi anlatıyordum ki Derya çıkıp gelmişti. O gelince gülüşmelerimiz yerini tatsız bir gerginliğe bırakmıştı. Ev sahibi olarak ortamı yumuşatmak bana düşüyordu. Derya'ya dönüp bisikletten düştüğüm gün karşıma çıkan kediden söz ediyorduk dedim.
Kedi mi?
Evet, şu minik kedi.
Ne olmuş ona?
Ne olacak, uğursuzun tekiymiş, herkes öyle söylüyor. Bu benim de hoşuma gitti. Böylece kendimi savunmak zorunda kalmıyorum. Bütün suç o uğursuz kedinin der demez yine kahkahayı basmıştık. Tam kahkahalarımız kesilmişti ki Derya, kediler konusunda bir şeyler okumuştum deyince bizim cadılar makaraları yine koyuverdiler. Ayşen, ay bu kız da her şeyi okur diye alaycı bir dille iğnelemişti Derya'yı. Derya duymazlıktan gelmişti Ayşen'e. Bütün saflığıyla gülümsemişti. Onu bu cadıların elinden kurtarmalıydım. Aklıma kediler hakkında neler okuduğunu sormak geldi.
Anlatmak uzun sürer ama sonra sıkılmayasınız.
Yok canım, ne diye sıkılalım, anlat bakalım demişti Sevda. Tarih boyunca kediler konusunda birbiriyle çelişen inançlar günümüze kadar süre gelmiştir. Müslümanlar için kutsal bir hayvan sayılır. Bir kedi öldürenin işlediği suçtan kurtulabilmesi için 7 köprü yapması gerekir derler. Bu inancı Hazreti Muhammed'in kediye duyduğu sevgiye bağlarlar.
Hazreti Muhammed bir gün hırkasının üzerinde uyuyan kediyi incitmemek, uyandırmamak için hırkasının o bölümünü kesmiş, kediye dokunmamış derler.
Özge şaşkınlığını gizleyememişti.
Vay be!
Yalnızca Müslümanlar değil, eski Mısırlılar da kediyi kutsal bir varlık olarak kabul ederlermiş. Eski Mısır'da kedi ölülerinin mumyalandığı, özel törenlerle gömüldüğü biliniyor. Piramitlerdeki firavun mezarlarında bulunan kedi mumyaları, bu hayvanın onlar için kutsal olduğunun açık bir kanıtı olarak kabul ediliyor.
Sevda şaşırmıştı. Kedi mumyaları mı? Neden böyle bir şey yapmışlar ki?
Bilmiyorum demişti Derya, okuduğum yazıda bunu açıklayan bir şey yok.
Ayşen ama bir tahminde bulunabiliriz diyerek araya girmişti.
Ayşe'nin bu şekilde araya girmesi hoşuma gitmişti. Öyle görünüyordu ki Derya'nın anlattıkları onun da ilgisini çekmişti. Konuya daha çok girmesi için Ayşen'e kışkırtıcı bir soru yöneltmiştim. Senin tahminin nedir Ayşen?
Eski Mısırlılar insanları hangi amaçla mumyaladıysa kedileri de aynı amaçla mumyalamış olmalılar.
Haklısın dedi Derya. Onlar ölümsüz olduklarına inandıklarını mumyalıyorlardı.
Yani kediler de onlar için ölümsüz varlıklardı, sonucuna ulaşmakta gecikmemişti Özge.
Şimdi anlıyorum demişti Sevda. Boşuna mı kediler için dokuz canlı diyorlar?
Türklerin kedilerle ilgili düşünceleri ise oldukça çelişkiliymiş.
Nasıl yani?
Eski Türklerde kedi değil ama fare kutsalmış. Kediler de bu kutsal hayvanları yemeye bayıldıkları için pek sevilmezlermiş. Türkler arasında bu duygunun izlerine bugün de sıkça rastlayabiliriz.
Doğru diye atılmıştım heyecanla. Bana geçmiş olsuna gelen bütün yaşlı teyzeler kedinin uğursuz olduğunu düşünüyor.
Özge eklemişti. Bir de nankör kedi diye bir laf dolaşır ortalıkta.
Derya evet, bunun da kendince bir açıklaması var. Bir evin başına yıkım gelir, ev ıssız kalırsa o evi herkesten önce kedi bırakır gidermiş.
Öte yandan kedinin yemeğini yerken gözlerini yummasından nankörlük yorumu çıkaranlar da varmış diye tamamlamıştı Özge'nin sözlerini.
Kediler yemeklerini yerken gözlerini mi yumuyorlarmış?
Öyleymiş.
İyi de ne var bunda?
Bunun anlamı öteki dünyada onu besleyen, ona evinde bakan kimseye karşı kendini borçlu hissetmemekmiş.
Amma da yoruma.
Evet, bence de saçma.
Bunun akla yatkın başka bir gerekçesi olmalı.
Var tabii. Kedi doğası gereği yırtıcı bir hayvan. Kedinin yırtıcılığı, saldırganlığı çağların akışı içinde unutulup gitmiş. Evcilleştirilince sokulgan, insana yatkın bir hayvan olup çıkıvermiş. Ancak doğasını da büsbütün terk etmemiş. Olmadık zamanlarda öfkelenip diş göstermesi, pençelerini çıkarması, insanları ısırması ya da tırmalaması nankörlüğünün kanıtı sayılmış.
Derya'nın bu sözleri üzerine baksana Ayşen diye seslenmiştim. Galiba sen de evcilleştirilmeden önce bir kediydin.
Aşk olsun Esin, şimdi bana nankör mü demek istiyorsun?
Hayır, alınma hemen, nankör değilsin. Ama pek fazla sevilmeye de gelmiyorsun. Biraz fazla okşanacak olsan pençelerin beliriyor hemen.
Doğru, ben bir kediyim, sen de bana benziyorsun.
Demek ki ben de bir kediyim.
Benim deyim eksik, ben de kedi olmak istiyorum diye dudaklarını büzdü Sevda. Hem eskiden babam beni huysuz kedim diye severdi.
Özge, arkadaşlar, uğursuz ya da nankör olmak istemezdim ama kedi olmak isterdim demişti.
Senden kedi falan olmaz çünkü sürekli gülümsüyorsun diye itiraz edecek oldum. Araya Derya girdi.
Neden olmasın, kediler de gülümser.
Kediler de mi gülümser? Hadi canım sen de, yok daha neler.
Tuhaf olduğunu ben de kabul ediyorum demişti Derya. Alice'in yalancısıyım.
Alice mi? O da kim?
Hangi televizyon programında yarışıyor?
Şarkıcı mı?
Şarkıcı değilse mankendir mutlaka.
Hiçbiri. Alice söylediklerinizin hiçbirisi değil.
10. Kim şu Alice Allah aşkına?
Bunu öğrenmek öyle fazla bir zaman almamıştı. Hemen ertesi gün Derya elinde bir kitapla çıkıp gelmişti. Alice Harikalar Diyarında. Adını daha önce duyduğum bir kitaptı. Sanırım okula henüz gitmediğim günlerde televizyonda aynı adda bir de çizgi film izlemiş. Ama pek bir şey anlamamıştım doğrusu.
Derya bu kitabı sana getirdim. Okumak için fazlasıyla zamanım var demişti.
Zamanım vardı var olmasına. Ancak benim kitap okumaktan hoşlanmadığımı unutmuş olmalıydı sevgili arkadaşım.
Kendisine teşekkür edip teklifini geri çevirsem diye düşündüm önce. Gelin görün ki Derya gibi zarif bir insanın armağanını kabul etmemek kabalıktan öte bir ayıp olacaktı.
Ben ne yapacağımı bilemez halde düşünürken çözümü yine Derya bulmuştu.
Senin kitap okumaktan hoşlanmadığını unutmuş değilim. İstersen ben sana okuyayım. Hoşuna giderse devam ederiz. Sıkılırsan bırakırız.
Eh, benim için daha uygun bir teklifti bu. Sevinirim dedim mırıldanarak. Derya başladı okumaya.
Alice'in canı ırmağın kıyısında ablasıyla oturmaktan çok sıkılmıştı. İşin kötüsü yapacak bir şey de yoktu. Birkaç kez ablasının elindeki kitaba şöyle bir göz attıysa da ne resim görebilmişti ne de konuşma. İyi ama resimsiz ve konuşmasız bir kitap ne işe yarar ki diye düşündü. Derya'nın okurkenki yükselip alçalan ses tonu çok etkileyiciydi. Böylesine bir ses tonu bir kitaba giriş için harikulade bir fırsattı. Evet, galiba bu kitabı seveceğim. Üstelik Alice'in de benimkisi gibi canı sıkılıyordu ve kitaplar benim gibi onun da ilgisini çekmiyordu. Derya devam etmişti okumaya. Tavşan deliğinden aşağı inen Alice'i bekleyen büyüleyici sürprizler giderek benim de ilgimi çekmeye başlamıştı. Acelesi olan tavşanın ardından koşan Alice'in düştüğü kuyunun çepeçevre kitap raflarıyla kaplı olması bir rastlantı olamazdı. Büyülü bir dünya vardı orada. Masanın üzerindeki şişe, Alice'in küçülüp bir karış olması, üzerine kuş üzümleriyle ye beni yazısı olan çörek, gözyaşı havuzu, o havuza kendisi gibi düşmüş olan fare, kıyıda onları bekleyen hayvanlar meclisi, kırmızı papağan, ördek, güvercin, kartal yavrusu. Her şey ama her şey olağanüstüydü. Derya okurken Alice gibi ben de dalmıştım o dünyaya. Bir ara sıkıldıysan bırakayım okumayı, istersen yarın yine okurum sana demişti Derya. Ne sıkılması, bayılmıştım. Ancak vakit çok geçti ve Derya'nın evine gitmesi gerekirdi. Öylesine mutlu olmuştum ki koltuk değneklerime yaslanarak Derya'yı kapıya kadar yolcu etmek, kendimi ona karşı borçlu hissettiğimi bu yolla anlatmak istedim. Derya izin vermedi buna, yanaklarımdan öperek iyi akşamlar dileyip çıktı. O gittikten sonra Alice'i düşündüm. Yatağımın başucundaki sehpada duran kitabı alıp kapağına baktım. Kapakta Alice olduğu iddia edilen bir resim vardı. Ama benim düşlerimdeki Alice o kapaktakinden daha farklıydı. Daha mı güzeldi? Belki. Belki de o kapakta özendikleri kadar güzel değildi. Bilmiyorum, farklıydı işte. O zaman şunu fark ettim. Resimli kitaplar konusunda Alice gibi düşünmüyordum. Bir kitapta resim o kadar da şart değil. Kitabın iç sayfalarında da bazı siyah beyaz resimler vardı. Ve o resimler de bana pek güzel gelmemişti. Dedim ya, pek emin değilim. Bir kitapta anlatılanları resimleştirmeyi, belki de o kitabı okuyanlara bırakmalı. İyi de ben kitap okumazdım ki. Resimli ya da resimsiz fark etmezdi benim için. Onlardan uzak bir yaşam sürmeye karar vermiştim bir kere. Bunu anımsayınca kitabı aldığım yere koydum usulca. Gözlerimi kapadım, uyumaya çalıştım. Tuhaf şey, gözlerimin önünden Alice, aceleci tavşan, kedi sözcüğüne bile dayanamayan fare, telaşlı kırmızı papağan, kendinden emin ördek, ciddiyeti elden bırakmayan güvercin, alaycı kartal yavrusu birer birer geçiyordu. Alice'in düştüğü kuyuya ben de düşmüştüm sanki. Artık Alice'in kim olduğunu merak etmiyordum. O düş gücünü koruyan bendim. Ani bir kararla gözlerimi açtım ve aynı kararlılıkla sehpanın üstündeki kitabı uzanıp aldım. Arasında ayraç bulunan sayfaları araladım. Şimdi sıkı durun, inanmayacaksınız ama okumaya başladım. Okuyordum işte. Annemin sesiyle kendime geldiğimde onlarca sayfayı geride bırakmıştım. Annem televizyonu kapalı beni de kitap okurken görünce donup kalmıştı. Fakat böylesi durumlarda şaşkınlığın yansıtılmasında abartıya kaçmamak tutulacak en iyi yollardan biridir. Aksi halde karşınızdakinin utanmasına yol açabilirsiniz. Ne de olsa ben o güne kadar kitap okumamakla övünen biriydim. Hem iki sayfa kitap okumakla da bu alışkanlık kazanılmazdı herhalde. Bekleyip görmek gerekir. Akşam eve dönen babama annem müjdeyi verdiğinde o da aynı şeyi söylemişti. İki sayfa okumakla sorun çözülmez. Bekleyip görmek gerekir. Haklıydı babam. O pek şaşırmamıştı bu işe. Peki ya bizim kızlar ne düşüneceklerdi? Büyük bir olasılıkla alay edeceklerdi benimle. Derya'dan etkilendiğimi, onu taklit ettiğimi söyleyip üzeceklerdi beni. Çünkü hiç kimse bir başkasına benzetilmekten hoşlanmaz. Hele ben, galiba bundan onlara söz etmesem daha iyi olacak diye düşünmüştüm. Her zamanki gibi çenemi tutamamıştım. Ertesi gün geldiklerinde onlar sormadıkları halde, Alice'in kim olduğunu biliyorum demiştim de hayretle yüzüme bakmışlardı. Hep bir ağızdan kimin, kimin diye ikinci ecelerdeki iyileri uzata uzata sormuşlardı. Alice'in canım, hani dün Derya'nın sözünü ettiği Alice'in. Öyle mi diye alaycı bir ifadeyle karşılamıştı beni Ayşen. Biz zaten onun bir öykü kahramanı olduğunu biliyorduk demişti Sevda.
Özge bile huyu olmadığı halde tanıştığımıza sevindi. Bayan Alice diyerek dalga geçmişti benimle.
Siz alay edin bakalım diyerek yastığımın altından kitabı çıkarınca şaşırıp susacaklarını sanmıştım. Ama yanılmışım.
Ayşen konuklarının yanında kitap okumaya kalkışmayacaksın değil mi sözleriyle alaycı tavrını sürdürmüştü. Bu kız hiç değişmeyecek diye iç geçirmiştim. Hep böyle küçümseyici, hep böyle dışlayıcı. Onunla tartışmak yararsızdı, nasılsa değişmeyecekti. Ayrıca ben de daha düne kadar kitaplar hakkında onun gibi düşünüyordum. Şimdi kalkıp iki sayfa bir şey okudum diye onu suçlamam doğru olmazdı. Çaresiz sustum. Üzerinde Alice'in gülümseyen resmi olan kitabı usulca yastığımın altına yerleştirdim yine.
11. Site boşalıyor. Korktuğum başıma geliyordu. Yaz tatilindeydik ve herkesin kendine göre bir tatil programı vardı. Önce sevdalar tatil için büyük annesinin oturduğu köye gitmişlerdi. Ardından Ayşen tatilin yolunu tutmuştu. Babasının çalıştığı kurumun yaz kampında 20 gün kalacaklarmış. Derya'yı İzmir'deki teyzesinin yanına götürüp gelmişti babası. Her yaz İzmir'e gidermiş Derya. Teyzesinin kendisiyle yaşıt olan kızıyla iyi geçindiklerini kendisinden öğrenmiştim. Gitsin de bakalım. Üzülmüştüm. Üzülmekten başka da bir şey gelmiyordu elimden. En sonunda da Özge ailesiyle tatillerini geçirmek üzere Antalya'nın yolunu tutmuştu. Anlayacağınız koca site benim için artık bomboştu. Her yaz biz onlardan önce tatile çıkardık aslında. Bu kimse için sorun olmazdı. Bu kez benim yüzünden yerimizden kıpırdayamıyorduk. 2 haftada bir doktora görünmem gerekiyordu. Tedavime gereken özeni göstermesek sakat kalabileceğim tehlikesini saklamaya gerek duymamıştı iyi yürekli doktorum. Derya yola çıkmadan önce bana uğramış, neredeyse özür dilemişti. Beni yalnız bırakmayı o da istemezmiş. Ancak çok önceden kararlaştırıldığı için gitmek zorundaymış. Ne bileyim, belki de doğru olanı yapıyordur. Ben onun yerinde olsaydım arkadaşımı bu halde bırakıp gitmezdim sanırım. Sizden saklamanın anlamı yok. İçer demiştim Derya'ya. Ona güle güle derken sesimdeki burukluğu gizlemeye özellikle çalışmadım. Aynı kırgın ses tonunu Ayşen'i, Özge'yi, Sevda'yı uğurlarken de onlara duyurmakta sakınca görmemiştim. Beni ne kadar duydular bilemem. Bildiğim bir şey varsa gitmek zorunda olduklarıydı. Geride bir başıma kala kalmıştım. Annem ve babam beni yalnız bırakmamak için adeta çırpınıyorlardı. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdı ama sonuçta onların da kendilerine göre bir işleri, ağır sorumlulukları vardı. İşe gittiklerinde evde bir başıma kalmak zorundaydım. Bazı uğraşlar bitmek tükenmek bilmeyen can sıkıntımı giderecek bir dost bulmalıydım kendime. Buldum da Alice'den sonra Küçük Prens, Peter Pan, Robin Hood, Robinson Crusoe, Tom Sawyer, Şeker Portakalı'nın olağanüstü sevimli kahramanı Zeze, Dedem Korkut'un Deli Dumrulu ve diğerleri. Hepsiyle tek tek tanıştım. Nasıl sevdim onları bilemezsiniz. Onlar da beni sevdi. Hep sevdi. Hiç terk etmediler. Aksayan ayağımla peşlerinden koştum. Yetişemem diye yavaşlayıp beni beklediler. Sizlere bu satırları yazarken geriye dönüp bakıyorum da, bende iyi olan ne varsa hepsini kitaplara borçluyum. Kitapların insanlardan kalıcı bir dost olduğunu o günlerde anladım. İnsanlar istemeseler de günü gelince sizi yazgınızla baş başa bırakıp gidebilirler. Kitaplarsa istediğiniz her an yanı başınızdadır. Bu nedenle o günden sonra ben bir kitap sevdalısı olup çıktım. Kitaplar birer büyü, yazarlar da birer büyücü gibi geliyor bana. Kitaplardan söz edilirken sevinç dolu bir kalp çarpıntısı duymamam olanaksız. Bu size saçma gelebilir ama benim için bir gerçek, aşkla bağlıyım onlara. Bir kitabı oluşturan her çaba olağanüstü bir çabadır aslında. Bir yazarı bu dünyada onca kötü iş varken, bir masanın başında yazarken düşlediğimde ayağa kalkıp saygı duruşuna geçmek gelir içimden. O kitabı bilgisayarla yazan dizgici bile benim gönlümde eşsiz bir kahramandır. Başka kahramanlar da matbaada yazılmış, dizilmiş bir kitabın özenle basılmasını sağlarlar. Yeni basılmış bir kitabı elime aldığımda bütün bu kahramanları geçiririm gözlerimin önünden. Nasıl bir yüceliktir bu diye şaşar kalırım. O kitabı okumaya başladığımda ise bütün bu kahramanların bir arkadaşı, bir dostu olarak görürüm kendimi. Kitaplar o gün bugündür birer yol işaretidir benim için. Gerçi yaşam yolunda ben de az çok yürüdüm ve yol hakkında kendimce bir fikrim vardır. Ama yine de okuduğum her sayfa, yaşamın bilmediğim ya da daha önce farkına varamadığım bir yanını bulup çıkarmış, önüme sermiştir. Belki de koca bir kitapta yalnızca tek bir cümle bulacağımdır. Ama bu tek cümle bana insanların kapalı kapılar ardındaki dünyasının altın anahtarını verebilir. Yıldızlar evreninin görkemi üzerine söylenen parlak sözler beni pek fazla etkilemez. Bana öyle geliyor ki yazılmamış hiçbir şey şaşırtıcı ve ilginç değil. Küçük Prens'i okumadan önce de zaman zaman başımı kaldırır gökyüzüne bakardım. Ne mi görürdüm? Hiçbir şey. Küçük Prens'i okuduktan sonra baktığım yıldızlarla dolu gökyüzü başka bir gökyüzüdür artık. Gerçeğin düşle kaynaştığı eşsiz bir evren. Samanyolu'nun sonsuzluğunda bir yerde bir güneş sönmüş ve çevresindeki gezegenler gecelerin karanlığına gömülmüş dediklerinde bir şey hissetmiyorum. Ama Küçük Prens'in gezegeninin oralarda bir yerde olduğunu düşünmek heyecanlandırıyor beni. Eskiden doğaya baktığımda da olağanüstülük hissetmezdim. Çevremizi saran ve bize karşı bunca acımasız olan doğada güzellik bulanlara şaşardım. Söz gelimi Filistinlilerin çölden ibaret olan toprakları için ölümü göze almalarına anlam veremezdim. Ya da Finlandiyalıların bataklıklarına neden bu kadar değer verdiklerini akıl erdiremezdim. Peki ya Afganlıların uğruna öldükleri toprakları gördünüz mü hiç? Ben televizyonda görmüştüm. Testere sırtı gibi inişli çıkışlı dizilmiş bir dizi dağın oluşturduğu bir toprak parçasından başka bir şey değildi benim için. Ancak Knut Hamsun'un Dünya Nimeti adlı yapıtını okuduktan sonradır ki doğanın kendinde olan anlamından başka bir güzelliği olabileceğini fark ettim. Yeryüzünün gelmiş geçmiş en çalışkan adamı Isaac'le bu yapıt sayesinde tanıştım. Doğayla bütünleşerek savaşmanın ne yaman bir güzellik olduğunu o zaman anladım. Artık çöllere, bataklıklara, dağlara başka bir gözle bakıyorum. İnsanın doğayı dönüştüren akıl gücü yılmak bilmezliği ve ona egemen olmadaki yetkinliği karşısında hayranlık duyuyorum. Bunu da kitaplarda buluyorum daha çok. Kitapları severken insanı ve doğayı sevmeye giden gizli bir geçit buluyorum her defasında. Biliyorum bu bir sevgiye günümüzde modası geçmiş bir duygu gözüyle bakılıyor. Geleceği görme gücünden yoksun, kimi dar görüşlü insanlar çıkıp teknolojik gelişmeler yakında kitabı öldürecek diyebiliyor. Ne saçmalık. Uygarlık ilerledikçe insanlar daha çok kitap okuyor. Küçük bir araştırma bu basit gerçeği kanıtlayacak sayısız veri bulabilir. Her yıl daha çok kitap basılıyor, daha çok insan tarafından okunuyor. Demek ki kitap sevgisi hiç azalmadan yaşamını sürdürüyor dünyamızda. İyi ki de sürdürüyor. Çünkü insanı insana en çok yaklaştıran varlıktır kitap. Daha az savaş, daha az kötülük yaşamışsak bunu büyük ölçüde kitaplara borçluyuz. Şöyle bir çevrenize bakın. Aynı zamanda kitap okuyan bir katil gördünüz mü hiç? Bırakın cinayet işlemeyi, kitap okuyan birinin bir kaba davranışına, bir çirkin sözüne tanık olanınız var mı içinizde? Eğer içimizden biri kitapları sevdiğini söylüyor ve buna rağmen kötülük yapabiliyorsa, onun gerçek bir yalancı olduğuna inanabilirsiniz demektir. Ve benim içimde insandan başka hiçbir şeyi tanıma isteği yok. Onu tanımak için de harflerin büyülü dünyası kitaplarda yaşıyorum. O dünyayı yaratan kahramanlara duyduğum saygıdan daha derin hiçbir saygı yeşermedi içimde. Onlardan biri olmak için yazdım bütün bunları. Dilerim günün birinde başka bir insanın yalnızlığına katılır, orada onunla soluk alır veririm ben de. Sonra başka biriyle daha, başka biriyle daha, başka biriyle daha. Sonsuza dek, sayfalar arasında. Kitabın sonu. 5 Eylül 2011, sayfa 87.